Ayrım 2.
Hırsızlar çıktığında anam o anda kafasına indirecek bir şeyler muhakkak buluyordu. Böylece Mestan kısa zamanda evimizin eşyalarını öğretmeni Hanım Bacan'ın sayesinde öğreniyor, ilk derste çalı süpürgesiyle tanışıyordu. Anam derslere mutfaktaki diğer eşyalarımızla devam ediyor, bunları Mestan'a birer birer ezberletiyordu. İlk öğrettikleri arasında egiş, carut, maşa ve lülük sayılabilirdi. Hanım Baco'nun kanaatine göre Mestan sadece heydut, gırgız, nankör değil, aynı zamanda göz açtı ve zaten onun bu açgözlülüğü nedeniyle mecburen ister istemez onun başına öğretmen kesilmişti. Böylece egişin demirci Haço tarafından yapıldığını, mangaldaki külleri düzeltmek, közleri külle örtmek için kullanıldığını, milattan tam 5 asır önce icat edildiğini, kilerdeki peynir küpünün başına verdiği bir tarih dersinde egişi Mesa'nın sırtına indirerek belletiyordu. Mestan, pastırma hırsızlığına soyunduğu bir başka gün, carutun sacdan yapıldığını, esasen odun sobasından ateş çekip mangala aktarmaya yaradığını, en önemli yan işlevinin de pastırmalara dadanan kendi gibilerinin bitli başına indirilmek olduğunu öğrendi. Anam mutfakta tahta oturan üstüne oturduktan sonra, habeşte ateş yakmak üzere çömelip üflemek için lülüğü ağzına götürdüğü zaman, bizim aklı evvel Mestan, onun kaval çaldığını zannetmiş, kaval çalma faslından sonra da hoyrat tutturarak, gülmemenden, gül kohar gülmemenden, can evi veran olur, kış çatıp gülmemenden, diyerek oyalanacağını, ardında da, Diyarbakır dört yoldur, suyu güzel ve boldur, senden ricam bıza gel, ben içeyim sen doldur, diyeceğini düşünerek, doğruca kilere dalmıştı. Mestan, Hanım Baca'nın maniler, ardından şarkılar, onun da ardından türküler döktüreceğinden kendince emin, çarşıdan yeni gelmiş yoğurt dolu bakracının başına salına salına yürüyor ama fazla da oyalanmaması gerektiğini iyi biliyordu. Çünkü birazdan Hanım Baco, bakraçtaki yoğurdu bez torbaya doldurup tavandaki çividen asacak, bunu yaptığı andan itibaren de Mestan, kuş olsa oraya yetişemeyecekti. Öyleyse hemen yoğurda dalmalıydı. Onun kaşığı, pabuç kadar büyük pembe diliydi. Dilini kaşık gibi kullanmakta çok mahirdi ama bu şapur şupurların, bu ben içeyim sen doldurların Hanım Baco'nun kulağına gideceğini doğrusu hiç tahmin etmiyordu. Oysa Hanım Baco, Mestan'ın gözden kaybolduğu anlarda muhakkak bir yerlerde dümen çevirdiğini bildiğinden, zaten fazla gecikmeden lülügü Mestan'ın ensesine indirmişti. Mestan, ensesinde boza pişiren lülügün tadını alınca, onun da ağaçtan değil, bilakis demirden olduğunu ve hele hele kaval maval gibi bir şey olmadığını şıp diye anlamıştı. Anam ekmek kazanının hemen yanı başında biten Mestan'a pışt, demir at pışt deyip bir tekme indirince Mestan anamın ayağındaki nalınları fark ediyor, yediği tekmenin sızısını neden ta iliklerinde hissettiğini daha da iyi anlıyordu. İşin kötüsü Hanım Baca'nın ayağında hep kapkapları vardı. Avluda, mutfakta, eyvanda, damda, kilerde, bahçede yürürken hep kap, kap, kap diye ses çıkaran ve belki de bu yüzden adı kapkapa çıkan nalınlar ayaklarından hiç mi hiç eksik olmazdı. Dahası, terlik niyetine ayağa geçirilen ve yumuşak deri yerine sert meşe veya gürgenden yapılan bu kapkaplarla tanıştıkça Mestan, dağarcığına ağaç türlerini de katıyordu. Onun ağaç türleri ve onlardan yapılan diğer eşyaları tanımasına, genel kültürünü geliştirip cahil kalmamasına anam giderek daha çok özen gösteriyor, daha çok çaba harcıyordu. Mutfakta yufka ekmeği pişirmekle meşgul, işi başından aşkın Hanım Baco'nun yufka açma tekniğini yakından incelemek, eğer becerebilirse bir de taze ekmeğin tadına bakmayı denemek isteyen Mestan, bu kez adına oklava denen, yufka açmaya yarayan bu nesnenin ıhlamur ağacından yapıldığını ve bu gavur kızın elinde böğre saplanacak bir ok olduğunu da öğrenmeye devam ediyordu. Hanım Baco'nun işleri nedense hiç bitmek bilmiyordu. Sanki dünyanın tüm işleri onun başına yığılmıştı. Sanki yapacak başka hiçbir şey yokmuş gibi şimdi de kalkmış, çortan dediği kuru ayran torpakları hazırlıyordu. Bizim yörelerde, kış ortasında canınız çektiği zaman şöyle bir parçacık yoğurt yiyeyim derseniz, avcunuzu yalarsınız. Yoğurt dediğinde öyle şıp diye bulunmaz ki. O zaman yapılacak iş, Hanım Baco gibi yazdan tedarikli olmak. Kocası Sıke'nin yoğurt pazarından kalaylı bakır sıtıl içinde satın alıp hammalla eve gönderdiği koca bir bakraç yoğurdu, bez bir torbaya asıp sularını süzmektir. Bez torbadan tıp tıp tıp diye damlayan yoğurdun son tıpla sesi soluğu kesilince süzme yoğurdunuz hazır demektir. Hanım bocayı dikkatle izlemeye devam ederseniz torbayı yere indirdikten sonra süzülmüş yoğurdu bu kez bizim Köse Astur dayının sakallarına eş sayıda daha küçük torbacıklara kardeş payı yaparak böldüğünü, bu minik bez torbaları da anası Senem Baca'nın çamaşır ipindeki donunun yanına, askerleri sıraya dizen bir komutan gibi, güneş altında kurumaya serdiğini görecek ve hayretler içinde belki de şöyle diyeceksiniz. Şaştım, lal oldum. Bu yaşıma geldim, ipe un serildiğini duydum ama, yoğurt asıldığını yeni görüyorum, pes doğrusu. Anamın işine mesnan bile akıl sır erdiremedikten sonra, kim erdirebilirdi ki? Kış geldiğinde babam Sıke'nin, nenem Senem'in, dedem Halon'un, babamın anası Saro nenemin, koro halinde hep bir ağızdan şöyle seslendiklerini hiç duydunuz mu? Hıno, hıno, kız be murad olmayasan, di hadi, tembelliği etme, kahpıza bir çortan abur kaynat, hep beraber özü ozumize yiyah. Anam bu dörtlü koroyu kırmaz, kalkıp eşikteki kapkaplarını ayağına geçirir, avluya çıkar, karlara bata çıka kilere ulaşır ve kurumuş, taşlaşmış, her biri kaya parçasını andıran bu yoğurt topaklarının bulunduğu küpe yönelirdi. Anam bir tencerenin içine bu topaklardan birkaç tane koyduktan, üzerine 3-4 tas su ilave ettikten sonra, tencereyi kaptığı gibi odun sobasının ısıttığı sıcak odamıza döner, yerde bağdaş kurup oturur, bu taşlaşmış yoğurt topaklarını eritmek için elindeki bir ucu ince, diğeri kalın sopayı tencerenin içine daldırarak bitip tükenmek bilmeyen karıştırmasına başlardı. Erimek nedir bilmeyen kaya parçaları da direndikçe direnir, anamın canını çıkarırlardı. Anam yorulunca nenelerim, onlar da yorulunca dedem bu karıştırma işine yardım ederlerdi. Tüm ailenin çabalarına direnemeyeceğini, başa çıkamayacağını anlayan zavallı topaklarda yenilgiye uğradıkça tenceredeki suyun rengi beyaza dönüşürdü. Ayran hazırlanınca tencere harlı harlı yanan sobanın üzerine yerleştirilir, içine yarma ilave edilirdi. Sonra yine bitip tükenmeyen karışma faslına geçilirdi. Yarmalar iyice pişip dedemin ve nenelerimin dişsiz damaklarıyla ezebilecekleri kıvama geldiğinde ise anam içine bir tutam da tuz ilave ederdi. Tuzun ilavesi çorbanın artık içilmek için hazır olduğunun işaretiydi. Anam yerdeki sofra bezimizin üstüne tencereyi koyar, herkesin eline kaşığını tutuştururdu. Çorbanın sıcak buğusu odamızda yükselip henüz tavana ulaşmadan biz kaşıklarımızla tencereye dalardık. Mestan da sofrada yerini almaya kalkıştığında anam, deminden beri topakları karıştırıp durduğu sopasını onun bitli başına indiriverirdi. Mestan kendisini eşiğe dar atar, ayran çorbasının yağsız, yavan, biraz da tuzlu olduğunu yalana yalana, miyavlayarak anamın yüzüne çekinmeden söylerdi. Anam Mesa'nın bu sözlerine kulak asmaz, ancak ona yeri gelmişken evimizde bir de çortan karıştırmaya yarayan bir sopanın da var olduğunu öğrettiği için sevinir, bir yandan da söylenir dururdu. Mesa'na da molmadi, olamayacağı, kedi geldi, kedi gideceği, yazı oldu vardığı memeklere. Anam haklıydı. Kilisemizin papazı derersen bile, Mesa'nı haksız bulduğu için evimize geldiği bayram ziyaretlerinde bu düşüncesini dile getirir, anamı teselli ederdi. Emeklerine yazık olmadı. Sen elinden geleni yaptın. Onu doğru yola getirmeye çalıştın. Ama o ne yazık ki çıkmaz sokaklarda, küçe çıkmazlarda dolandı. Durdu. Rabbimiz her gün ve her daim sizi, ikinizi de yukarıdan seyretti. Kimin günah, kimin sevap işlediğini günü gününe defterine yazdı. Tadastan günü, yani Rabbimizin huzurunda son ifadelerimizi varacağımız o hisap gününde, inşallah o zimde yanınızda olacağım. Ve nasip olursa, Rabbim, inan ol ki, hanım kulün ey bir insandı, o zimde onun şahidiyam, diyeceğim. Derersen'in bol köpüklü kahvesini höpürdeterek söylediği laflara Mesa'nın karnı toktu. O her şeyin bu dünyada olup bittiğine inanıyor, öyle tadastan madastan günlerine pek aklı yatmıyordu. O şu anda papaz Derersen'i yolculadıktan sonra, kilerdeki tel dolaptan aldığı bir parça eti elinde taşıyan hanım bocanın peşine takılıyor, onu izliyordu. Mestan o güne kadar hanım bocanın bıçakla, satırla et doğradığını görmüştü ama bugün ilk kez eti doğrayacağına, taş dibeğin içinde ha babam de babam tokmaklayıp durduğuna tanık oluyordu. Hanım baca keçileri mi kaçırmıştı yoksa? Kahve neyse de et hiç tokmaklanır mıydı? Hanım Baca bir taraftan ınk ınk deyip var gücüyle tokmağı indiriyor. Diğer taraftan Mesa'nın da usul usul gelip tam karşısında yerine alışını tek gözüyle dikkatle izliyordu. Hanım Baco eti evire çevire dövüyor, ezilen, yumuşayan etin içindeki beyaz sinir parçacıklarını özenle ayırıyor, hiçbir işe yaramadıkları için de Mesa'nın önüne atıyordu. Mesa önüne atılan sinirleri yemekten pek şikayetçi değildi ama midesine pek bir şeylerin gitmediğinin de farkındaydı. Açlıktan karnının guruldadığını duyuyordu. Bu uğultuları hanım bacanın da duyduğundan emindi. Buna rağmen önüne iplik gibi incecik sinirleri atan, döve döve neredeyse helvaya dönüştürdüğü bu nefis etten zırnık dahi koklatmayan ve eti döverek aslında kendisine işkence yapan anama öfkeleniyor, içinden söyleniyordu. Ah ah hanım baco, inşallah öbür gözün de kör ola ki ben de et elinden alım kaçam. Aç gözlü mestan bunu düşünürken, anam onun aklından geçenleri sanki okuyormuş gibi, Mesa'nın duasının tam tersine, tek gözünü daha da açarak, önündeki ecine, yani hamur gibi yoğrulmuş ete dikiyordu. Nankör Mesa'nın, ecinin Arapçada hamur anlamına geldiğini, hanım bacanın akşam yoğrulacak olan ecin küfte, yani çiğ köfte için eti böylece tokmakladığını nereden bilsindi? Ama onun için önemli olan etin Arapçası, Türkçesi veya Ermenice deyimiyle mis olması değildi. Önemli olan ezile ezile, dövüle dövüle, yoğrula yoğrula bu hale gelen etin gerçekten de mis bir parça oluşuydu. Bu eti yemek için dünyadaki tüm günahları yüklenmeye, cenneti de çok bilmiş papazlar Arsene bırakmaya hazır ve nazırdı. Anam Hino, tokmaklaya tokmaklaya, döve döve etin tüm günahlarının çıktığına kanaat getirince Mestan'a ve ete çektirdiği eziyete son verdi. Taş dibekte maleze dönmüş eti toparladı, dibeğin içine birkaç kez sıyırdı, kokusu dahi kalmayacak kadar temizledi, kürsüden kalktı, sol elinde et topağı, sağ elinde tokmağı kilere yöneldi. Mestan da taşan sabrıyla arkasından, anamın eti kaptırmamak, Mestan'ın ise eti yürütmek için karşılıklı çabaları, Mestan'ın bir an ihtiyatı mise doğru kaçırmasıyla, başına inen tokmak darbesiyle noktalandı. Mestan hiç beklemediği bu tokmak darbesiyle sendeledi. Tokmağın o güne kadar hanım bacanın öğrettiği evdeki diğer aletlerden çok farklı, çok daha acımasız olduğunu anladı. Birazcık toparlanıp, ikinci bir darbeden kurtulmak için miyavlayarak, kendi dilinde bir de küfrederek nar ağacının yaprakları arasında gizlenmeye çalıştı. Akşam güneşi avlumuzu terk edince, anam Hino, yoğrulacak çiğ köftenin bulgurunu ayıklarken Mestan, ecin küfteden kendisine pay çıkarılmayacağını, kendi payına düşenin sadece başına inen tokmak ve de etin sinen kokusu olduğunu anladı. Tasını tarağını topladı, tüm günahlarını yüklendi, hocası ve öğretmeni hanım bacoya ve Bokluoğlu ikinci kuyruğuna veda ederek akşam karanlığında Gevur mahallesinden dar küçelerinde kayboldu. Çocuğun adı ne olacak? Babam Sike, Allah'ın emri İsa'nın kavlidir. Onların emirleri karşısında boynumuz kıldan incedir. Zatani alımızdan başka ne kalır deyip anam Hino ile evlenince Margot sülalesinin en yeni meyvesi olarak bir kız çocuğu dünyaya göz kırpar. Bizim oralarda kız çocuğu doğurmak bir kadın için utanç kaynağı değilse bile gurur vesilesi hiç değildir. Kız doğurmak hiçbir zaman önemli bir olay olmadığı gibi marifette sayılmaz. Diyarbakır gibi bir yerde veya o yörelerde dünyaya kız getirmektense hiç doğurmamak, böylesine yüz kızartıcı bir işe hiç bulaşmamak daha uygun ve dahi, tövbe tövbe, Tanrı katında bile sevaptır. Asıl olan, doğru olan, en iyisi erkek, hele hele sıhhatli bir erkek doğurmaktır. Yeni doğmuş kız utanç kaynağı olmaktan öte, üstüne üstlük bir de sağlıklı değilse, hele hele saçlarını bu yolda ağartmış koca karılarda, yılların içinden süzülerek gelen sınama yanılma yöntemleriyle onun uzun boylu yaşayamayacağını, akşamdan sabaha öte tarafın yolcusu olacağını söylemişse, yapılacak ilk iş hemen tez elden çarçabuk aceleyle ve de hiç oyalanıp zaman yitirmeden Diyarbakır Ermenilerinin yegane papazı Derarsen'e haber ulaştırmaktır. Derarsen haberi alır almaz, Tanrı'nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak görevi gereği, gümüş hacını, kırmızı deri kaplı minik İncil'ini, her 7 yılda bir dünyanın 4 bir yanından patriklerin, episkoposların, rahiplerin toplanarak Ermenistan'da en büyük dini lider olan Katayigos'un huzurunda tarihi kazanların içinde 40 çeşit çiçeğin ve zeytinyağının dualar eşliğinde kaynatılmasıyla hazırladıkları kutsal yağdan birkaç damla içeren güvercin şeklindeki antika gümüş kupasını ve bir tutam günlüğü kaptığı gibi hasta çocuğun başına dikilir. Alelacele çağrılan vaftiz babasının önüne beyaz bir peşkir bağlanır. Bakır leğendeki ılık suya çıplak kız çocuğu, Derersen tarafından 3 kez batırılıp çıkarılır. İsa peygamberin çarmıha gerilirken el ve ayaklarına çakılan çivilerin ve başına geçirilen dikenli tacın yara izlerini sürülüyormuşçasına, çocuk da avuçlarına, ayaklarına, alnına sürülen yağla kutsanır. Töreni bozan ağlama ve yaklamaları, papaz Yama Estedur dayının ve Derersen'in tiz dualarıyla bastırılır. Kızın adının Araksi olduğu 3 kez vurgulanarak resmen tescil edilir ve tören, günlük dumanlarının, mum işlerinin küçük odadan ağır ağır göğe, tanrı katına süzülmesiyle son bulur. Ancak deneyimli koca karıların teşhislerinin ne kadar yerinde ve doğru olduğu, bu konudaki yeteneklerinin neden küçümsenemeyeceği, hatta Gazi Caddesi'nin en göz alıcı binalarındaki tabelalarda adlarının yanında çocuk hastalıkları mütehassısı veya çocuk hastalıkları ve sağlık mütehassısı ya da daha büyük, çarpıcı harflerle kısaca çocuk doktoru yazan diplomalılardan da geri kalır bir tarafları olmadıkları, Derersen'in alelacele yetişip Ermenice okuduğu, "Ey Yüce İsa, bu küçük kızın aziz ve körpe ruhunu huzur içinde yaşat, günahlarını affeyle, sen ulu ve bağışlayıcısın" duasıyla birlikte hemen oracıkta, hazin bir sonla kanıtlanırken kız da son nefesini veriverir. Bir yıl sonra anam Hino yine hamile, yine yüklü, yine iki canlıdır. Bu kez bir erkek doğurur. Bu iyi alamettir. Tanrı'nın da biz insanların acısını zaman zaman da olsa paylaştığının bariz işaretidir. Aynı zamanda Tanrı'nın işlerine burun sokulmaması gerektiğinin, onun istediği zaman, istediği gibi, kendi hür iradesiyle, insanlara can verdiği gibi, canını da alabileceğinin kesin kesin bilinmesi için de bir uyarıdır. Velhasıl bilinmesi gereken şudur: Tanrı'nın işine akıl sır ermez. Tanrı'nın ne zaman ne yapacağı hiç belli olmadığı için çocuğu bir an önce vaftiz etmek gerekir. Fazla oyalanmadan, fazla zaman yitirmeden. Madem Tanrı bu çocuğu Ermeni asıllı, Hristiyan Sıke'nin, yine kendisi gibi Diyarbakır'ın Piran kazası kütüğüne kayıtlı, eski adıyla Heredan, şimdiki adıyla Kırkpınar köyünden Ermeni, Hristiyan Hino'nun evlatları olarak dünyaya gelmesini arzu etmiş, emretmiş ve de buyurmuş, o halde onun biricik evladı, Hazreti İsa'nın İncil'de yazılı emirleri gereği bu çocuk vaftiz edilmelidir. Hem de çarçabuk, vakit kaybetmeden. Peki ama bu aceleye ne gerek var? Daha doğrusu gerek var mı? Üstelik tüm yaşlı kadınlar, özellikle de şu adıyla ünlü koca karı Ebe Kuremama'da teşhisi şöyle yapmışken, bu enük Allah'ın izniyle uzun ömürlü olacak. Bundan hiç şüphem yoktur. Çünkü gobagini çok iyi kesmişem. O halde bu koşuşturmaya, bunca gürültü patırtıya, teşkeleye gerek var mı? Var. Hem de bal gibi var. Var. Çünkü Derersen, pazar ayinindeki vaazında dini görevlerini yerine getirmek için birkaç günlüğüne yolculuğa çıkacağını, Malatya ve Elazığ'a uğrayacağını, bu kutsal görevi kendisine İstanbul'daki Patrik Hazretlerinin tevcih edip buyurduğunu, her yıl olduğu gibi oralarda papazsız kalan Ermeni din kardeşlerinin acısını paylaşacağını, yeni doğmuş ve vaftizsiz çocukları topluca vaftiz edeceğini, hatta bu arada dini nikah kıyılmadan evlenmiş, dahası çocuk sahibi bile olmuş karı kocaların dinimizce geçersiz sayılan bu evliliklerini geçerli kılmak için toplu nikahlar kıyacağını ve en önemlisi, öldükten sonra pir ihtiyarların yarım yamalak bildikleri dualarla öte tarafa gönderilen din kardeşlerimizin mezarları başında gecikmiş de olsa dualar okuyacağını, nihayet oralardaki Ermeni cemaatine biraz günlük kokusu sunacağını, onları dualarıyla teselli edeceğini söylememiş miydi? Derersen'i bunca iş beklerken, ya bu çocuk da maazallah diğer çocuklar gibi, Diyarbakır yazının cehennemi sıcağına dayanamaz da aniden hastalanıp öte tarafı boylarsa, o zaman dini ayinsiz mi gömülecek? Hadi, papaz Yama Estedur dayı bu gömme işini yarım yamalak becerdi diyelim. İyi ama çocuğun alnına kutsal yağ kim sürecek? Bizim oralarda vaftiz töreni evlerde yapılır. Öyle uzun boylu kiliseye falan gidilmez. Teş dediğimiz bakır bir leğen, biraz ılık su, kirve ve papaz da hazırsa iş bitmiş, geriye çocuğa konacak at kalmış demektir. Çocuğun adı ne mi olacak? Tabii ki babam kendi babasının adını koyacak. Zaten başka bir şey nasıl düşünülür ki? Birinci Harbi Umumi'de, o yıllarda henüz 3-4 yaşlarındayken, yüzünü hayal meyal bile hatırlayamadığı babasını, nerede, hangi sürgün kafilesinde, hangi şartlarda, Feniç'in kaybettiğini dahi bilmeden, hep bir baba özlemi ve hayaliyle yaşamışken, yeni doğmuş ilk erkek evladına başka bir isim koyabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Bunu akıldan geçirmek bile ayıp ve günah değil mi? Ve törenin en heyecanlı anı gelir çatar. Top sakallı derersen beklenen soruyu yöneltir. Çocuğun adı ne olacak? Babam, isim konusunda evvelce anlaşmış olduğu kirveye bile fırsat bırakmadan atılır. Oglim'in adı, rahmetli babamın adıdır. Oglim, dedesinin adını alacak. Mıgırdiç. Karacadağ'ın yüksek tepelerindeki karlar eriyip, küçük birer ak lekeye dönüştüğünde, leylekler Diyarbakır surları üzerinde, paşa hamamı, deve hamamı, çardaklı hamamı kubbelerinde, yıkık minare üzerinde yuvalarını kurarken, çatal kuyruklu kırlangıçlar akşam saatlerinde damlarda kurulan tahtlara pike yaptıklarında, Dicle Nehri azgın sularından arınıp cılız bir çay gibi aktığı günlerde, Diyarbakır'a yaz gelmiş demektir. Demek ki cehennemi başka bir yerde aramaya gerek yoktur. Sıcak yaz güneşinin şehre çöreklenip cehennem ateşine dönüşmesiyle, yeni doğmuş bebelerin yaşama şansı da neredeyse yok olur, sıfırlanır. Bu cehennemi yazlar, demirci ustası Sımpat'ın ünü tüm yöreye yayılmış keskin orakları gibi, gelip kundaktaki bebekleri birer birer biçer, süpürür, geçer gider. Kure mama istediği kadar kıçını yerlere vursun, istediği kadar veletlerin göbeğini ustalıkla kestiğini söyleyip dursun, doğurttuklarından çoğu, yazın bu mahşeri sıcağına dayanamayıp ishal olur ve öte tarafa göçerler. 6 aylık Mıgırdiç'te tüm direnmelerine karşın sonunda yaza yenik düşer ve nerede olduğu belli olmayan rahmetli büyük babasının ruhunu aramaya gider. Onun olmayan mezarının gölgesine sığınır. Ve derersen yine ölülerin ruhları için ellerini gökyüzüne doğru kaldırır, Tanrı'dan rahmet dileyerek her zamanki ünlü duasını tekrarlar. Ey göklerdeki babamız! Mıgırdiç, şu 6 aylık küçük bebek, minik ruhunu derersenin küçük İncil'i, kutsal hacı, günlük dumanlarıyla karışık yüklenip Tanrı'nın huzuruna doğru yola çıkmak üzere Diyarbakır Ermeni mezarlığına gömülünce büyük anam ikinci kez kocasını kaybetmiş gibi tuhaf bir duyguya kapılır. Babam kendini bir kez daha yetim hisseder. Ya anam, o yine hamile, yine gebedir. Bu işte yılgınlık, yenilgi olur mu? Olmaz. Goziz aydın olsun. Bu sefer de oğlandır. Kure mama, kapı komşular ve nenem hep birlikte el birliğiyle anamın bereketli rahminden zorla çekip çıkarttıkları kara hübür dutu karası esmer veledi sarıp sarmalarken diğer taraftan bir grup koca karı da babamın dişçilik yaptığı dükkanın yolunu çoktan tutmuşlardır. Gözlerin aydın olası ki, gözlerin aydın. Allah sahan bir oğlan verdi. Kapkara bir oğlan. Çocuğun erkek olmasının babama verdiği tarifsiz mutluluktan cesaret alan kadınlar, biraz emir, biraz telkin, biraz da nasihatle söylenirler. Oğlanın adını bu sefer de Mıgırdiç koymayasan ha? Babam, neden, niçin diye soran gözlerle gözlerini dikerek, onun konuşmasına fırsat vermeden, Eksobaco, Topal Tüme, Pırış Baco, koro halinde hep bir ağızdan seslenirler.